Ayrım 31. Sayfa 329. 87. Bruno Zedek, Hasan Malik'in villasının dışında frene basıp Alfa Romeo'yu durdurdu. Hemen yanındaki koltukta Nidal başını bir yandan diğerine çevirdi. Gözleri kapalıydı. Karnındaki yaradan kan sızıyordu. Ağzından gurultulu bir ses çıktı. Her taraf gömleği, koltuklar kan içindeydi ve araba mezbahayı andırıyordu. Zedek şırıngayı ve kullandığı kanlı kağıt mendilleri ter içinde yere attı. Omzunun üzerinden arkasına baktı. Kadın arka koltukta baygın yatıyordu. Güzeldi. Dar bluzunu vücudunu sarmış, birkaç düğmesi açık bluzu göğüslerinin çizgisini ortaya çıkarmıştı. Villanın ön kapısı hızla açılır ve Hasan Malik basamakları uçarcasına inerken Zedek'in aklı bambaşka bir yerdeydi. Hasan elinde cep telefonu, yüzü kül gibi yanında iki korumayla yaklaştı. Nidal nasıl? Zedik arabadan fırlayıp yolcu kapısını açtı. Kötü Bay Malik, çok kan kaybetti. 2 dakika öncesine kadar bilinci açıktı ama telefonda da söylediğim gibi hastaneye götürmemi istemedi. O kadar ızdırabı vardı ki sakinleştirmek için Kane için hazırladığım iğneyi kullanmak zorunda kaldım. Hasan Malik kardeşinin elini tutarken gözleri yaşardı. Doktor Forini geldi bile. Roma'nın en iyi cerrahlarından biridir. İhtiyacı olan her şeyi, sıcak suyu, havluları hazırlayıp bir oda açtım. Tam o anda Malik'in arkasındaki basamaklardan uzun boylu ve zarif görünüşlü, kaşmir paltosunu omuzlarına atmış orta yaşlı bir İtalyan indi. Elinde siyah doktor çantası vardı. Nidal, Hasan'a göz atar atmaz korumalara dönüp parmağını şaklattı. Hemen içeri taşıyın ama çok dikkatli olun. Hasan doktorun kolunu tuttu. Elinden geleni yap Francesco. O benim tek kardeşim. Doktor başını salladı. Pek iyi görünmüyor ama önce durumunu sabitleştirmeye çalışacağım. Sonra ne halde olduğumuza bakarız. Gözü arka koltukta baygın yatan genç kadına ilişti. Bu da nesi? O da mı yaralı? Hasan doktorun sırtını sıvazladı. Hayır, bir şey yok Francesco. Sadece bayıldı. Sen Nidal'le ilgilen lütfen, yalvarırım. Korumalar Nidal'i arabadan büyük bir dikkatle çıkardılar. Yanlarında yaşam belirtilerini kontrol eden doktor olduğu halde yaralıyı villaya soktular. Hasan dikkatini genç kadına çevirip arabanın arka kapısını öfkeyle açtı. Eğildi, nabzını tuttu. Sonra da göz kapaklarından birini kaldırdı. Zedek yüzündeki teri siliyordu. Gerçeği söylemek gerekirse bütün bunlar kurşunlardan sonra o tünellerden canlı çıktığımız için talihimiz varmış Bay Malik. Nidal'i kim vurdu? Kane'in peşindeki iki kişi. İsrailliymişler. Gözlerini Yasmin'e dikmiş bakan Hasan'ın yüzündeki kaslar öfkeyle gerildi. Bunun iyi olduğundan emin misin? Telefonda söylediğim gibi arabaya varana kadar işler pek fena gitmedi. Sonra Nidal'in yarası kanamaya başladı. Her taraf kan olunca bu da bayıldı. Şoktan olmalı ama kısa zamanda kendine gelecektir Bay Malik. Yardım et de içeriye taşıyalım. Duvarları kitap raflarıyla kaplı çalışma odası malikanenin arka tarafındaydı. Hasan ceviz kapıları tekmeyle açtı. Sırp'la birlikte taşıdıkları kadını bir koltuğa oturttular. Hasan kadının yüzünü tuttu. Sarsıp kendine getirmek üzereyken kapı yıkılırcasına açıldı. İçeriye yüzü gergin bir koruma girdi. Doktor sizinle görüşmek istiyor Bay Malik. Hasan yatak odasına vardığı zaman çarşafların kızıla kestiğini gördü. Doktor Nidal'in üzerine eğilmiş, yatağın üzerindeki paslanmaz çelik tepside bir dizi ameliyat aleti, karnındaki yaradan akan kanları durdurmak için umutsuz bir uğraş veriyordu. Hasan, ne oldu diye sordu. Cerrah baskı altında görünüyor, alnı terden parlıyordu. Kanama yeniden başladı, düşündüğümden de kötü durumda Hasan. Doktor nabzına uzanırken Nidal bir an bilinçli görünüverdi. Alnı terliydi. Alçak sesle inleyince Hasan kardeşinin karnından boşalan kana dehşet içinde baktı. Doktor bana bir havlu verin dedi. Hemen kan kaybından ölmeden. Hasan'ın uzattığı havluyu Nidal'in karnına sertçe bastırdı. Kanama azaldıysa da yaralı şiddetle sarsılmaya başladı. Doktor sesini yükseltti. Hiç beklemeden hastaneye götürmemiz gerek. Zamanımız azalıyor. Yüzünden kanı çekilen Hasan korumalardan birine pilota söyle hemen hareket ediyoruz diye bağırdı. Emredersiniz. Hasan döndüğünde doktorun Nidal'in bileğini bıraktığını, kardeşinin başının yana devrildiğini gördü. Maalesef çok geç öldü. 88. Otel Anselmo, Vatikan'ın yakınında parke taşı kaplı sakin bir meydanın üzerindedir. Jack ve Lela resepsiyona gelip balkon korkuluklarının dövme demirden eski usul otele kaydolduklarında saat gece yarısına yaklaşıyordu. Yağmur başlamıştı ve Jack'in kredi kartının tezgahın üzerine bırakıp sağanağa yakalandıklarını anlatması yorgun bakışlı resepsiyonistin dikkatini hiç çekmedi. Otele Bay ve Bayan Kane olarak yazıldılar ve sadece birkaç dakika sonra içinde çift kişilik bir yatak, bir mini bar olan ve Roma'nın kedi işgalindeki gürültülü dar sokaklarından birine bakan daracık odalarına girdiler. Eşyalarını Jack'in vize kartıyla Piazza Navona çevresindeki turist dükkanlarından aldıkları yeni birer takım giysi ve tuvalet malzemesiyle dolu iki tekerlekli çantayı yatağın üzerine bıraktılar. Jack perdeleri aralayıp yağmurun dövdüğü sokağa baktı. Odanın içinde ancak kıpırdayacak yer kadar yer vardı. Söz konusu otel odası ise İtalyanların pek de cömert oldukları söylenemez. İnsan bu küçüklükte bir odadan kambur çıkar. Üzerimdeki pisliği temizlemem gerek. Benim de o tünellerden sonra çamurlu savaş meydanlarından sürünerek geçmişim gibi geliyor. Önce sen yıkan, ben şoförümüzü arayacağım. Hirsch'e telefon edip Ari'nin durumunu soracağım. Jack banyoya bir göz attı. Aldığı havluyu boynuna astı. Hala Yasmin konusunu açıklamanı bekliyorum. Önce duş yap. Ondan sonra da şu senin kafa derine bir bakayım. Kan durmuş olabilir ama yaranın temizlenmesi gerek. Jack gömleğinin düğmelerini çözdü. Mossad'daki arkadaşlarına nerede saklandığımızı söylemeyeceğini nereden bileceğim? Bana gerçekten güvenmiyorsun, değil mi? Sana güvenmek mi? Birbirimizi 20 yıldır görmediğimizi düşünürsek seni tanımıyorum bile, Lela. Genç kadın belli belirsiz bir tebessümle dudaklarını büzdü. Oysa ben evli olduğumuzu düşünmeye başlamıştım. Jack sıcak suyun altında dakikalarca durarak vücudunu tekrar tekrar sabunladı. Kurulandıktan sonra banyonun aynasında başındaki yarağı inceledi. Kan pıhtılaşmıştı ama yaraya daha dokunur dokunmaz bütün vücudunu sarsan dayanılmaz bir acı hissediyordu. Bacağına bakmak için eğildi. Yaraya yapışmış pamuklu tampona varana kadar bütün pansumanı açtı. Dikişler hala yerindeydi. Bacağı kafasındaki yarık kadar ağrımıyordu. Pierre'in verdiği plastik şişeciğin içinde bir avuç ağrı kesici vardı. Bardağı musluk suyu doldurarak haplardan ikisini yuttu. Ardından temiz bir tişört ve bir keten pantolon giyip odaya döndü. Lela yatağın üzerine oturmuş telefonda konuşuyordu. Kapatmam gerekiyor Hirsch. Hayır, şu anda nerede olduğumu söyleyemem ama yeterince iyileştiği an Ari ile konuşurum. Bu arada sen de ona iyi bak. Telefonunu kapattığında yüzünde kaygılı bir ifade vardı. Jack daracık odadaki tek iskemleye çöktü. Mossad'daki arkadaşları Ari'yi bulmuş. Çok kan kaybetmiş ve bilinci gidip geliyormuş. Yer altından çıkarıp güvenli bir eve götürmeyi başarmışlar. Doktor da yoldaymış. Mossad'ın başının parşömene ne olduğunu öğrenmeni ve beni İsrail'e götürmeni söylediğini anlatmıştın. Evet, ana fikir buydu. Ben hala Yasmin konusunu anlamadım. Meraktan öleceğim. Lela elini ensesine götürdü. Bir toka açıp saçlarını omuzlarına bıraktı. Önce duşa gireceğim. Banyoya doğru yürürken Jack genç kadının uzun saçlarını, zeytin rengi tenini, kusursuz vücudunun hatlarını hayranlıkla seyretti. Lela, ben banyodayken mini barın kapısını aralayıp her ikimize sert birer içki hazırlasan, dedi. Ya sonra? Sonra ciddi bir konuşma yapacağız. 89. Lela'nın banyodan çıktığını görünce uzandığı yatağın üzerinde cep telefonunu kapattı. Beyaz bir havluya sarılmış genç kadının saçları ıslaktı. Saçlarını ensesinde toplayarak elmacık kemiklerini ortaya çıkarmış haliyle büyüleyecek kadar güzeldi. Jack, şimdi iyi misin, diye sordu. Çok daha iyiyim. Telefonda konuştuğunu duydum. Jack ayaklarını yere indirip yataktan kalktı. Birini aramam gerekiyordu. Kimi? Jack mini bardan aldığı iki minyatür viski şişesinin kapağını açtı. Parşömenin şifresini çözmeme yardım edeceğini umduğum birini. Cevap yoktu. Onun için de not bırakıp aramasını istedim. Öte yandan cep telefonumda Buddy'den en az 6 cevapsız arama vardı. Ama telefonu kapattım. Mozart'taki dostlarının yerimi belirlemelerini istemem. Genç kadın saçını kuruluyordu. Akıllıca. Buddy kumrandan kaybolduktan sonra nereye gittiğini merak ediyor olmalı. Ha, artık o içkinin sırası geldi. Jack bardağa viski koyup üzerini sodayla tamamladı. Leyla bardağı aldı, iskemleye oturup saçını kurutmayı sürdürdü. Jack viskisinden bir yudum aldı. Pencerenin kasasına yaslanıp Leyla'yı izledi. Leyla baktığını fark etti. Neden bana öyle bakıyorsun? Gerçekten mi? Bana neden yardım ettiğini anlamaya çalışıyorum. Genç kadın kızardı. Elindeki havluyu bıraktı. Bir zamanlar arkadaş olduğumuz için. Çünkü seni sevmiştim. Belki seni hala sevdiğimi bile düşünüyordum. Sanırım onunla ilgili olmalı. Sesi zayıflayıp söndü. Şu Yasmin konusunu anlatsana. Profesör Green'in Yasmin adında bir yeğeni olduğu kesin. Lübnan'da doğup Chicago'da büyümüş. 10 yıl önce ölmüş. Şakayı bırak Leyla. Doğru söylüyorum. Teğmen Mossberg soruşturdu. Jack şaşkınlık içinde bardağını indirdi. Hiç anlamıyorum. Profesörün yeğeni değilse Yasmin kim? Ben de onu anlamaya çalışıyorum ya. Ama bu aldatmacada profesörün de parmağı olmalı. Kızı yeğeni diye tanıtan oydu. Yoksa Gray'nin parşömen hırsızlığında da bir şekilde dahil olduğunu mu ima ediyorsun? Kim bilir? Bu işte bir tuhaflık olduğu kesin. Bu arada bilmen gereken bir şey daha var. Yasmin'i kaçıran o Arap. Evet. Adı Nidal Malik. Annenle babanın şoförlerinin en küçük oğlu. Hasan Malik'in de kardeşi. Hasan Malik'in adını duymuş muydun? Yüzü şaşkınlıktan buruşan Jack başını sallayarak onayladı. Bu iş giderek daha dolambaçlı bir hal alıyor. Hasan'ı pek iyi tanımazdım ama babası bizimle çalışırken kazı alanının çevresinde görürdüm onu. Ne olmuş Hasan'a? Ailenin büyük oğlu. Babasının ölümünden sonra acı dolu bir delikanlı oldu. Seninki gibi bir süre denetimsiz bir hayat yaşadı. Bütün bunları nereden biliyorsun? Babam Hasan'ın Kudüs'te güçlüklerle boğuştuğunu, ailesine bakarken çok zorlandığını duymuştu. Elinden gelen yardımı yapmaya çalıştı. Arap ya da Yahudi hiç fark etmezdi. Babam hepimizin aynı kanı taşıdığımızı söylerdi. Binlerce yıldır kavga eden iki kardeş gibi olduğumuzu. Peki sonra ne oldu? Benim duyduklarım söylenti sadece. Hasan sonunda bedevi akrabalarının bazılarının yanına gitmiş. Hayatını kazanmak için çölün kumlarını kazmış, izni olmadan değerli kalıntılar aramış. Dedikodulara göre talihi yaver gidip bir sürü değerli parşömen bulmuş. Özel koleksiyonculara satıp büyük bir servet yapmış. Polis soruşturma açmadı mı? Lela omzunu silkti. Açtı tabii ama bir şey kanıtlayamadı. Hasan'ın bir sürü yasal işi de var. Bu arada ender ve değerli eserlerle, kıymetli resimlerle de ilgileniyor. Eğer kardeşi Nidal bu işe karışmışsa, o zaman Hasan'ın bu parşömenle çok ilgilendiğine bahse girebilirsin. Jack'in çenesi öfkeyle kasıldı. Şimdi de elinde iyi bir koz var. Yasmin var. Yasmin her kimse. Villa nerede? Roma'nın dışında. Bracciano diye bir yerde. Manastır duvarında gördüğün sembollerden bahset biraz. Neye benziyorlardı anlatsana. Leyla başucu çekmecesinden otelin başlığını taşıyan bir kağıtla bir de kalem aldı ve bir şeyler çizdi. Görüntüde yan yana yer alan iki adet haç resmi var. Sağdaki sembolden başlayarak kan lekeleri yere kadar iniyordu. Ama bu ancak Novara'nın ölecek kadar kan kaybettiğini gösteriyor olmalı. İki ıstavroza benzemeleri dışında bu semboller sana bir şey ifade ediyor mu? Aramice bir anlamları olabilir mi? Jack çenesini sıvazladı. Eski Aramice'de T harfi ıstavroz biçimindeydi. Bu da çifte T olabilir. Ne anlama geliyorsa. Unutma bu dediğim M.Ö. 8. ve 9. yüzyıllar. Çifte T'nin ne anlama gelebileceği konusunda en ufak bir fikrim yok. Tabii bir çeşit şifre değilse. Aklına gelen başka bir anlam yok mu? Jack omuz silkti. Maalesef. Gerçeğin çok uzağında da olabiliriz. Sembollerin bir anlamı olmalı yoksa Novara ölürken bunları kanıyla duvara yazmazdı. Paşa tarafından vurulmayı beklediğini sanmam. Belki de kinlendi ve arkasında bir çeşit ipucu bırakmak istedi. İyi de bu ipucu ne anlama geliyor? İşte bunu ben de bilmiyorum. Aramice uzmanı değilim. Ama biraz önce otel telefonundan aradığım adam Aramice biliyor. Umarım notu alınca arar beni. Pencerenin yanında durup alnını ovuşturdu. Lela ne düşünüyorsun diye sordu. Şu anda mı bitkin olduğumu? Son 2 gün neredeyse hiç uyumadım. Döndü, genç kadının gözlerinin içine baktı. Yasmin konusunda hiç yanılma ihtimalin yok mu? Sanmıyorum Jack. Sence Hasan'ın Green'in ölümüyle bir ilgisi olabilir mi? Bilemem ama sanmıyorum. Neden sanmıyorsun Lela? Olsaydı parşömen çoktan elinde olurdu öyle değil mi? Burasını düşünmemiştim. Birden sendeleyince elini komidine dayadı. Lela koşup tuttu. Destek oldu. Neyin var? Jack elini alnına götürdü. Kendimi bombok hissediyorum. Bacağın? Bacağım iyi ama kafam zonkluyor. Oda da dönmeye başladı. Aldığım ağrı kesiciler başımı döndürüyor olmalı. Yorgunluktan geberiyorum. Şu yaraya bir bakayım. Jack'in yatağının kenarına oturup başındaki yarayı inceledi. Yarayı bir şeyle temizlemek zorundayım. Viski nasıl? İçkiye yazık ama durma. Genç kadın gülümsedi. Viskiye batırdığı parmağını yaraya sürdü. Jack yakıcı bir sızı hissedip yüzünü buruşturdu. Aralarında bir elektriklenme oldu. Jack Lela'nın gözlerine bakınca orada bir kaygı kıvılcımı yakaladı. Lela Jack'in yüzünü okşadı. Uyumaya çalışacak. Sana bir şey söyleyebilir miyim? Bunca seneden sonra seni bir daha görmek çok güzel oldu. Benim için de. Eğildi. Jack'in yanağını usulca öptü. Şimdi uzan artık. Uzandı. Göz kapakları ağır geliyordu. Sen dinlenmeyecek misin diye sordu. Birazdan. Gözlerini kapat. Haydi direnmeyecek. Başını yastığa gömdü. Sonunda yaşadığı korkunç gerginliğin bedelini ödüyordu. Vücudu inanılmaz bir yorgunluk içindeydi ve bu kez direnmeyi düşünmedi. Gözlerini yumdu. Bir an sonra yumuşak siyahlıktan bir yastığa gömüldüğünü hissetti. 90. Roma. Anna Kubel kesinlikle çekici bir kadındı. İri göğüslü, orta yaşlıydı ve sarı saçlarını başının tepesinde toplamıştı. Mutfaktaki ocağa bir odun daha atıp ellerini önlüğüne sildi. Her şeyin bir sonu var diye düşündü ve artık çok yakındı. Yakın olduğunu hissediyordu. Gözündeki yaşı sildi. Ateşin üzerindeki kaptan fincanına yeni çekilmiş taze kahve doldurup ocağın karşısına oturdu. Yüzyıllardır ayakta duran ev, Roma'daki birçok benzeri gibi yıkılmak üzereydi. İçindeki hava akımını önlemek imkansızdı. Gerçek bir ısıtma sistemi olmadığından taş döşeli odalar daha sabahın altısında buz gibiydi. Şikayet ettiğinden değil, Viyana'dan ağabeyinin bakıcısı olarak Roma'ya geldiğinden beri 17 yıldır bu evde mutlu bir hayat yaşamıştı. Kahvesini yudumlarken ıslıklı bir soluk, ardından da o tanıdık, acılı inlemeyi işitti. Duyduğu ses yüreğine kılıç keskinliğinde bir kaygı darbesi indirmişti. Başını yan odaya doğru çevirdi. Fincanını ve tabağını bıraktı, istavroz çıkardı ve hızla o odaya girdi. Duvarları arkeoloji, din ve tarih kitaplarıyla, eski fotoğraflarla dolu raflarla kaplı, hem çalışmak hem de yatmak için kullanılan dar bir oda. Komodinin üzerinde dağınık bir gazete kalabalığı. Abi Franz'a o sevdiği kitap ve gazeteleri bu odada okuyordu. Zaten Franz da bu odada ölmek istiyordu. Yanında bir oksijen tüpüyle maske duran yatakta, örtülerin altında uyuyana bakarken içinde bir acıma duygusu vardı. Franz'ın nikotinden sararmış kemikli parmaklarının arasına tahta bir haç sıkıştırılmıştı. Gözleri kapalıydı. Bir zamanların güçlü, sert çizgili yüzü çökmüş, yanakları çukurlaşmıştı. Bu küçük yıpranmış bedenin derisi hayatı incelemekle geçirdiği eski parşömenlerin rengini almış, kemoterapiden arta kalan birkaç tutam kızıl taçı tepesine yapışmıştı. Kanser cildini buruşturmamış olsa abi 65. yaşını kutluyor olacaktı. Ömrü boyunca sigaraları birbirine ardına tüttüren Franz'ın ciğerleri her solukla birlikte ıslıklanıyordu. Yine sıkıntılı bir gece geçirdiği alnındaki terlerden belliydi. Sevgili abinin yüzündeki acılı ifade neredeyse bakamayacağı kadar ağır geliyordu. Göz yaşlarını yeniden silerken gözleri duvarlardaki çerçeveli fotoğraflara gitti. O resimlerde hep tanıdığı öteki Franz vardı. Kendinin ve Viyanalı anne babasının gururu olan fedakar papaz. Franz'ın papaz yardımcısı, daha sonra da Graz'daki ilahiyat okulunda genç bir papazken çektirdiği fotoğraflar. Roma'daki iki eski papa ve üç ünlü kardinalle resimleri. Franz'ın dini gayretleri zaman zaman Vatikan'ın daha seçkin çevrelerine girmesine neden olmuştu. Bir de abini Kudüs'te ve bunca sevdiği arkeolojik kazılarda gösteren fotoğraflar vardı. İsrail seyahatlerini Hazreti İsa'nın kutsal izlerini takip etmek olarak adlandırmaktan hoşlanırdı zaten. En azından bir tanesinde Franz'la John Beckett bir kazı sırasında kollarını arkadaşça birbirlerinin omzuna atmış görünüyordu. Gururlu gözleri o çok tanıdık çerçevelerin üzerinden geçerken içinde büyük bir keder hissetti. Fotoğrafların hepsi uzun zaman önce çekilmişti. Şimdi ise Franz sona yaklaşıyordu. Yatağın baş ucundaki sehpalardan birinin üzerinde erimek üzere olan buzlarla dolu mineli bir kap duruyordu. Anna tasa batırdığı bezle abinin kurumuş dudaklarını ıslattı. Sonra da soğuk bezi katlayıp alev alev yanan alnına yaydı. ''Sevgili Franz, beni duyuyor musun? Serinlemek için bir bardak su ister misin?'' Franz ıslıklı bir soluk daha alıp göz kapaklarını oynattı. Cam gibi gözlerindeki belli belirsiz parıltı artık uzatma dakikalarını yaşadığının belirtisiydi. Oysa sonra birden elini uzatıp Anna'nın bileğini kavradığında parmakları kadının tenini şaşırtacak bir güçle sıktı. ''Unutmadın değil mi Anna? Artık morfin yok.'' dedi kısık bir sesle. Ağabeyinin elini usulca gevşetti ve bitişik parmaklarını okşadı. ''Evet sevgili Franz, unutmadım.'' Franz'ın başı arkaya devrildi. Şiddetli bir öksürükle sarsıldı. Sonunda dindiğinde Anna ağabeyinin dudaklarındaki tükürükleri sildi. Oksijen maskesini yüzüne yerleştirdi. Düzenli hava akımının Franz'ın ıslıklı ciğerlerini rahatlatmasını dinledi. Artık daha fazla sürmeyeceğinden emindi. Ağabeyinin çektiği ızdırap korkunç olmalıydı. Ama bir daha ağrı kesici almamakta ısrar etmişti. John Beckett ile konuşurken aklının başında olmasını istiyordu. Dışarıdan, sokaktan gelen kuvvetli bir fren sesi duydu. Dantel perdelerin arasından bakınca küçük eski bir kırmızı Fiat 500'den elinde siyah bir çantayla çıkmaya çalışan John Beckett'in uzun gölgesini gördü. Beckett ön kapıya yaklaşıyordu. Bir saniye sonra zilin en az 6 kez keskince çaldığını işitti. Ölmekte olan ağabeyine bakıp elini sıvazlarken gözyaşlarını tutmaya çabaladı. Vakit geldi sevgili Franz. John Beckett burada.
Ayrım 31 sonu.
Sayfa 341. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Doktor Forini. Forini. Otel Anselmo. Anselmo. Piazza Navona. PIAZZA NAVONA.